Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Ve Yeni Şeyler rehberinde sizlerle tekrar birlikteyiz. Haftanın başlangıcında pazartesi günü ben Serhat Ayan. Yeni Şeyler rehberinde size yine yeni şeyleri anlatmaya devam edeceğiz. Evet efendim, bu haftayı özetleyeceğiz. Yine neler olabileceğini de sizlere anlatacağız. Ama bu hafta güzel, ilginç bir konuğumuz var. Herkesin merak ettiği soruları cevaplamak anlamında ilginç bir konuğumuz var. Sayın Doktor Taylan Yıldız var hattımızda. Kendisi önce İzmir Fen Lisesi'ne gitmiş. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş. Arkasından University of Massachusetts'te endüstri mühendisliği yüksek lisansı ve Stanford Üniversitesi'nde işletme doktorası yapmış. Sonra Amerika'da kalmış. Google'da doktoral analistlerin başına geçmiş. CMO olarak Türkiye'de 10-15 milyar dolarlık reklam bütçesi yöneten şirket yöneticilerine pazarlama ve etkin müşteri hedefleme danışmanlığı yapmış. Ama bizim için şu anda en önemli tarafı kendisinin İYİ Parti'nin iletişim ve teknolojilerden sorumlu genel başkan yardımcısı olması. Merhabalar Taylan Bey.
Merhabalar, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. Taylan Bey, yani bu etkileyici CV'nizi ben özellikle okumak istedim. Şu anda hepimizin aklından merak ettiğimiz bir şey sorusu geçiyor. Ya İYİ Parti böyle gündemimize bomba gibi düştü. Tamam, düşeceği belliydi ama hani ne olacak? Kimdir bu parti? Ne yapar? Soruları herkesin kafasına dolaşıyor. Ama bunun da ötesinde özellikle toplumun büyük bir kesimi, hani genç kesimi, teknoloji konusunda o kadar köşeye sıkışmış hissediyor ki kendini. Acaba değişik bir partiye oy verirsem teknoloji konusunda bize neler sağlar diye düşünüyorlar. Ve bu yüzden de İYİ Parti'nin bu anlamdaki bakış açısını çok merak ediyorlar. Çok teşekkür ederiz bunu cevaplamak için programımıza katıldığınızda.
Çok teşekkür ederim bana zaman ayırdığınız için. İyi yayınlar diliyorum
şimdi. Çok sağ olun. Peki hemen sorularımıza başlayalım. Şimdi İYİ Parti içinde ne kadar zamandır bulunuyorsunuz Taylan Bey?
2017'nin ortalarından beraber itibaren aktif bir şekilde İYİ Parti için çalışıyorum. Ve Sayın Genel Başkanımızın takdiriyle iletişim ve teknolojiden sorumlu genel başkan yardımcı olarak görevlendirildim. O günden bu yana da İYİ Parti olarak Türkiye'mizin teknoloji vizyonu ne olmalı? Bu bağlamda nasıl bir eğitim modeli geliştirmeliyiz? Bunların üzerine çalışıyoruz.
Süper. Peki şimdi hemen vurucu sorularımızdan başlayalım. Dediğim gibi yani çok merak ettiğimiz bir konu bu. İYİ Parti'nin teknolojiye bakış açısı nedir Taylan Bey?
Teşekkürler. Aslında bunun sanırım uzun bir cevabı var ama sanırım vaktimiz var onun için.
Yok yani vaktiniz çok geniş. İstediğiniz gibi konuşun lütfen.
Teşekkürler. Ben olayı biraz daha 200-300 yıllık bir perspektiften bakmak istiyorum. Çünkü şu an benim gözlemleyebildiğim kadarıyla Türkiye çok miyopik bir açıdan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıya. AK Parti sadece günü kurtarmaya yönelik icraatlarla günümüzde icraat yaptığı için o bizi çok büyük sıkıntıya sokuyor. O da ne demek istiyorum? Şöyle anlatmaya çalışayım. Evet. Bildiğiniz gibi 1700 yılından önce, endüstri devriminden önce bütün ülkeler kendi yağıyla kavruluyordu ve geçerli akçe topraktı. Ve o zaman biz İnsanlar olarak hem bilek gücüydük hem beyin gücüydük. Bu yüzyıllarca böyle gitti biliyorsunuz. Evet. Sonra bir endüstri devrimi oldu. Endüstri devrimi olunca bir anda baktık ki bizim bileğimiz artık işlemiyor. Çünkü makineler bizden çok daha güçlü. Ve de bu endüstri devrimi zamanında artık bilek biz olmamaya başladık. Ama makine işletebilen insanlar olduk. Bir kısmımız da bilek gücünden artık yavaş yavaş beyin gücü olmaya devşirmeye başladı. Ve bu alanda biz yavaş yavaş mühendis olduk, muhasebeci olduk, doktor olduk, mühendis olduk vesaire. Ve hala istihdam yaratabildik. Ve burada da geçerli akçe yeraltı kaynaklarıydı, demirdi, petroldü vesaireydi. Ve burada da en büyük ülkeler bu endüstri devrimini yapabilen ülkeler oldu. Ve bu ülkeler diğer ülkeleri sömürdü. ama hala insan gücüne ihtiyaç duyduklarından dolayı da diğer sömürdükleri ülkeyi de bir mevzede olsa kalkındırmak durumunda kaldılar. Böylece çok gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkelerin arasındaki makas açılmadı çok fazla. Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki internet devrimi yaşıyoruz. İnternet devriminde artık bilek gücü tamamen ortadan kalktı. Robotlar yapıyor ve bu makinaları da yönetecek artık insan yok. Onları da robotlar yönetiyor. Böyle bir dünyadayız. Beyin gücüne geliyoruz. Şimdi biliyorsunuz Alibaba diye Çin'de çok ünlü bir çok büyük bir şirket var. Onlar ilk defa bir şeyden daha fazla, insandan daha fazla okuduğunu anlayabilen, bununla ilgili objektif bir test var, daha iyi anlayabilen bir makine geliştirdi. Benim eski şirketim Google, Go diye insanın içgörüsüyle ve hissiyatıyla oynadığı, satranç gibi direkt brute force dediğimiz bilgisayarları problemin üstüne atarak çizemediğimiz bir içgörü gerektiren oyunda bile dünya şampiyonunu yenmeyi başardı. Bu demektir ki biz bilek gücünü makinelere kaybettik, beyin gücünü de makinelere kaybediyoruz. Peki o zaman ne olacak? Şimdi gelişmiş olan ülkeler, bu konuda atılım yapmış olan ülkeler ve bizim aramızda makas gitgide açılacak ve de önlenemez bir biçimde açılacak. Çünkü bu ülkelerin, bu icatları yapan ülkelerin bizi de kendileriyle beraber kalkındırma gibi bir iş modelleri yok. Çünkü insana ihtiyaçları yok. Geçmişte işçiler üzerinden büyüyen zengin sınıf şimdi bilgisayarları köleleştirerek büyüyor. Ve bilgisayarların bildiğiniz gibi sınırı yok. Artık ters takları atan robotlar üzerinden konuşuyoruz.
Ya da işte ne bileyim toplantılarda fırça yiyen robotlarımız da var.
Aynen öyle. Bir de öyle bir şey var değil mi? Yani ona da zaten değinir. Evet, evet, ama burada evet. bir bakıyorsunuz Kanada'nın başkanı Sayın Justin Trudeau. Biliyorsunuz o kuantum bilgisayarlarıyla ilgili nasıl derinden anladığıyla ilgili çok güzel bir 1,5 dakikalık bir konuşması vardır YouTube'da. Evet. Ve fenomen oldu. Oradaki bizim özlediğimiz lider modeli de benim gördüğüm kadarıyla bu. Ve bizim AK Parti'den beklentimiz de buydu. Biz diyoruz ki, insanlar soruyorlar, peki siz İYİ Parti olarak neredesiniz? AK Parti'nin yanında mısınız? MHP'nin sağında mısınız? CHP'nin solunda mısınız? Neredesiniz diye sordukları zaman benim onlara cevabım genelde şöyle bir şey oluyor. Biz geleceğini sımsıkı sarılmış, ananelerine, örflerine, adetlerine, dini vecibelerine bağlı ama yüzünü geleceğe dönebilmiş ve de gelecekte 21. yüzyılda Türkiye'yi lider yapabilecek bir vizyon yaratma iddiasında olan bir partiyiz. Ve de ben bu iddiada ikinci bir parti göremiyorum açıkçası. Yani o anlamda diyorum ki hani biz kimseyle zaten yarışmıyoruz. Orada bir tek biz varız. Maalesef ki bir tek biz varız. Keşke, ben isterim ki özellikle AK Partili arkadaşlarımızla oturalım. Hatta onlara buradan çağrı olsun. Sizin programınızda oturalım. Konuşalım bunları teker teker. Biz diyelim ki arkadaşlar diyelim siz fotovoltaik panelleri Türkiye'de kurduğunuz şirketleri ama öyle bir teşvik programı yaptınız ki her yıl ithal eder konuma geldik ve gelecek 5-6 yılda 40 milyar dolarlık ithalat yapma açığı verdirme potansiyeli ulaştırdınız bizi yanlış teşviklerinizden dolayı, ama bunları biz kendi ülkemiz içinde yapsaydık inanılmaz bir ihracat potansiyeli ve katma değere ulaşabilirdik.
Ama biz mesela bilgisayar ve telefonların üzerindeki şeyleri, vergileri yükselterek bu konuda yaratılmış sözde bütçe açığını kapatmaya çalışıyoruz. Fotovoltaikleri dışarıdan almamıza rağmen.
Evet,
maalesef böylesi, evet, böylesi şeyler var maalesef önümüzde. Peki evet. Şöyle baktığımızda şimdi AKP ile tanışmamız bizim 2002 yılında öyle bir vakitte oldu ki tam teknolojinin sanırım dönüştüğü zamanlardı onlar. Yani 2002 yılları arasında o hani biz krizdeyken çok fazla göremedik belki içinde ama inanılmaz bir dönüşüm vardı o sırada teknolojide. Yani o boom dediğimiz evet. şeyler patlayan patlamıştı, çatlayan çatlamıştı, artık sahneden çıkanlar çıkmıştı ve gerçekten de büyüyecek olanlar devreye girmişti. Şimdi o zaman öyle bir yerde geldi ki AKP sanki total olarak yapılan her şeyin sebebi oymuş gibi kendini konuladı. Ama zaten bir olası bir şeyler vardı galiba. Bu bakış açısıyla o geçen 15-16 yılı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Valla orada şöyle değerlendirmek mümkün. Ekonomik ve sosyal göstergeleri incelediğimizde AK Parti'nin Türkiye olan etkilerini biz iki anlamda önemli gözlemliyoruz. Sizin dediğiniz gibi 2002 yılında iktidara geldiler ve 2002-2008 yıllarını kapsayan bir birinci dönem var. Ki bu birinci dönem Kemal Derviş'in krizden çıkış programı çerçevesinde bir takım yapısal reformların gerçekleştirildiği. Evet. acil eylem planlarının hazırlandığı ve sıkı bir biçimde takip edildiği ve şeffaflık ve hesap verilebilirlik ile nispeten liyakatın ön planda tutulduğu bir dönemde hatırlarsanız. Ben o sırada yurt dışındaydım ama imrenerek izliyordum gerçekten Türkiye'nin yaptığı bu atılımı. Ve de bu dönem ayrıca demokratikleşme süreci ve dünya ekonomisiyle bizim entegrasyonumuzun da daha hızlandırıldığı ve gayri safi milli hasılada da sert başı gelirin ihracatın arttığı, faizlerin ve enflasyonun düştüğü, e-devlet teknolojinin daha fazla önemsendiği gibi sayabileceğimiz bir dolu aslında olumlu gelişmenin yaşandığı bir dönemdi. Ve de bu dönemde şey olmak lazım, dürüst olmak lazım. AK Parti hükümeti İslamcı kökeninden Merkez Partisi ve toplumun tüm kesimlerinden destek bulma amacıyla ve kendi meşruiyetlerini güçlendirmek amacıyla Türkiye için daha fazla çalıştığını söylemek mümkün. Bu bizim gördüğümüz kadarıyla ilk 6 yılı kapsıyor. 2002-2008 yılları arasını kapsıyor.
Evet.
Ama tabii bir de ikinci dönem var. Bu ikinci dönemde 2009 sonrası diyebileceğimiz kara dönem diyebiliriz herhalde Türkiye için. Yani bu 9 yıllık dönemde Türkiye'nin niteliği gayri safi yurt içi hasılamızda sert başı gelir yerinde saydı biliyorsunuz.
Evet.
İhracatımız yerinde saydı.
Ya bütün çıkışlar durdu diyelim.
Bütün hepsi çıktı. Eğitimde geriye gittik. Bütün devlet mekanizmaları, kurumsallık eridi. Adaletimiz tartışılır hale geldi ve sanırım artık bugün bundan konuşuyorsak artık tartışılır halde bile değil adalet mekanizmamız. Türkiye'de adaletin olmadığı tescilli. Uluslararası şeylere baktığımız zaman, sıralama kuruluşuna baktığımız zaman şu an adalet olmasın, Türkiye'deki adalet ilk yüzde bile değil. Yani bir dolu Afrika ülkesi bizden çok daha adil durumda. Ki bu bizim ülkemiz gibi Orta Doğu'da, Orta Doğu'nun incisi olan, burada dünyadaki özellikle bütün Müslüman ülkelere demokrasi dersi veren, yıllardır, 80 yıldır bunu vermiş olan ve o konuda ve endüstriyel kalkınma alanında onlara liderlik, önderlik yapmış olan bir ülkenin onlarla aynı listede dünyanın en son ülkeler arasında gösterilmesi kadar da acı benim işimi yakan bir şey yok herhalde.
Vallahi maalesef yani o listelere baktığımızda gerçekten de çirkin bir yerde duruyoruz. Olmamamız gereken, olmayı hiç düşünmediğimiz bir yerde duruyoruz. Peki bunlar bizim eleştirdiğimiz yönler. Peki siz bir vatandaş gözüyle ya da teknolog gözüyle baktığınızda AKP şunları doğru yapmıştır dediğiniz konular nelerdir?
Doğru yapmış dediğiniz konular şöyle bir şey söyleyebilirim. Doğru derken AK Parti'nin çok fazla stratejisi var. Bunu siz de bilirsiniz. Her devlet kurumunun ve kuruluşunun gelecek 5 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık stratejileri var. Hı hı. Ve bu stratejilerde genelde doğru şeyleri yazıyorlar arkadaşlar. Allah var. Yani diyorlar ki mesela bir beyin göçünü engellemek için yapmamız gereken 43 madde vardır.
Evet.
Bunları yazıyorlar. Ama ve lakin burada sıkıntı ne? Bunların bir performans metriklerini, yani ne yaparsak biz bu projeleri doğru yaptığımızı bileceğiz. Ona da biraz sonra geliriz inşallah. Çünkü çok temel bir sorun bu Türkiye için. Belki de biz iktidar olduğumuz zaman ilk yapacağımız şey bu olmalı. Ona değinmek isterim. Önemli bir konu çünkü.
Hmm.
Ve de bunların takibi yapılmadığı gibi aynı zamanda sonuçlandırılmıyor da. Yani AK Parti bir reklam ajansı gibi çalışıyor. Şimdi çok güzel diyorlar ki bizim böyle bir hedefimiz var. Bu hedefimizi yapmak durumundayız. Ama fikri takip diye bir şey yok. Ve de sonuçlandırma ve bunun return on investment'ını, yani biz buradan bir katma değer aldık o projeden, bunu halkla paylaşmak, bir hesaplamak, ikinci halkla paylaşmak gibi bir kaygıları yok. Böyle bir iddiaları yok. Mesela buna çok basit bir örnek verebiliriz. Hani bu konudan bahsederken.
Tabii.
Şu konuda mesela girişimciliği alalım. Şimdi girişimcilik konusunda AK Parti'nin birçok teşviği var, birçok planı var. Ve burada COSGAP'ler, COBİ'ler, teknokentler, TÜBİTAK'lar, bunlar hepsi birbiriyle hibe vermek için yarışan kurum ve kuruluşlar. Ama ve lakin burada birkaç tane yanlış şey görüyorum ben. Bir tanesi, burada amaç doğru. Hepimiz girişimciliğin arttırılmasını istiyoruz. Ama burada yanlış olan şey bu. İlk öncelikle ben bunu bir dolu insana sordum, bir dolu kanaat önderine sordum. Türkiye'de cevabını alamadım. Bizim şu an gayri safi yurt dışı hasılamızın 0.9'u Ar-Ge'ye gidiyor.
Evet.
Tamam. Peki bu %0.9 az olsa bile giden Ar-Ge'nin bizde ne kadar Türkiye'de katma değer yaratıyor? Bunu biliyor muyuz biz? Bilmiyoruz. Çünkü bizim burada Ar-Ge'den anlayışımız ya da bir teknolojiyi desteklemekten anlayışımız o konuya ne kadar para harcadığımızla doğru orantılı. Halbuki bu yanlış bir düşünce. Bakın mesela benim geldiğim Silikon Vadisi'nde girişimciler destek almazlar devletten. Devletten vergi yardım almazlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Siz o teşviği dersiniz ki o teşviği verecekseniz o teşviği yatırımcıya verirsiniz. Risk kapitali yatıran yatırımcıya verirsiniz. Ki o insanlar gidip de Merkez Bankası'ndan risksiz fonlar almasınlar. Paralarını riskli mecralara yatırsınlar. Sonra siz eğer o doğru teşvik mekanizmasını kurarsanız o risk kapitali sermayesini elinde tutan insanlar doğru şirketlere yatırım yaparlar. Şimdi AK Parti ne yapıyor? Diyor ki ben bu parayı hibe olarak vereceğim. Sizin SGK'nızı ödeyeceğim, size kira vereceğim, şudur budur. O zaman yanlış insanları siz ekosisteme çekiyorsunuz. Doğru insanlar arasında çürük elmaları sokuyorsunuz. Çünkü o zaman insan diyor ki benim teyzem var, benim amcam var. Onunla bir savunma sanayisi işi yapıyormuş gibi yapalım. Onların SGK'sını ödetelim diye mesela. Ondan sonra teknokentlerin müdürü olan arkadaşlarımızı emlakçı gibi kullanıyorlar ki oradan ucuza yer kapatabilsinler diye.
Vallahi evet, teknokentlerin içini ben çok gördüm bu bağlamda. Söyleyeyim. Gerçekten de ucuz.
AK Parti'nin girişimcilikle olan bu sevdası diyelim, bu yapmaya çalıştığı şeylerin niyeti iyi. Ama ve lakin uygulanış biçimi çok çok çok çok yanlış. Yani onun için bizim zaten burada söylemek istediğim şey sadece bir insanın dünyadaki olan trendleri görüp de onu Türkiye'de hadi ben bunu uygulayacağım deyince uygulamak olmuyor. Doğru bir biçimde uygulamak lazım. Onun için dünyayı anlamak lazım.
Evet. Aylan Bey, bu noktada ben bir şey danışmak istiyorum size. Şimdi hani sizin de belirttiğiniz gibi yapılmak istenen şeyler... Alo, duyuyor musunuz acaba? Sesim geliyor mu size? Okey, bir sanırım bağlantıda sorun oldu. Taylan Bey'e şimdi ben şeyleri soracağım aslında. Yaptığımız hazırlıklar bağlamındaki soru akışlarımızı soracağım. Kısaca özetlemek gerekirse şimdiye kadar geldiğimiz noktada hani Türkiye'nin biraz muhalif kanadının düşündüğü şekli Taylan Bey özellikle dile getirdi. Söylediği şeylerin başında hani iyi düşünülmüş olan çoğu zaman doğru düşünülmüş olan şeylerin uygulamasının hayata geçmekteki sorunlarıydı. Taylan Bey yine attığımızda. Merhabalar Taylan Bey tekrar.
Merhabalar. Düştük teknolojinin
geliyor. Evet evet, olur bu. Daima Murphy çalışır. Bizimle beraber çalışır Murphy. Kadro olarak çalışıyor bizde. Şunu sormak istiyordum ben size.
Buyurun.
Şimdi yapılması düşünülen şeyler çoğu zaman iyi şeyler. Hani iyi niyetle yola çıkılmış olan şeyler ama bunların bozulmasını da bir noktada ben insanların kötüye kullanması olarak da görüyorum. Yani hani burada İyi Parti de gelse, işte ne bileyim Amerikan Demokratlar da gelse, Cumhuriyetçiler de gelse sanki insan kalitesinin düşük olması yüzünden bu sorunları yaşarmışız gibi geliyor. Katılıyor musunuz buna?
Ona şöyle katılıyorum. Bakın insan her yerde insan. İnsan evet. Türkiye'de de insan, Almanya'da da, Amerika'da da insan. Bizim halkımız Almanya'ya gidiyor, bütün kanunlara, kurallara uyuyor. Türkiye'ye geliyor, U dönüşünü yapıyor hemen yapmaması gereken yerde. Neden? Bu bir sistem sorunu. Bu bizim insanımızın çiğ süt emmişliği falan değil. Ben çünkü bunu yurt dışında 16 sene yaşamış biri olarak size söylüyorum. Evet. İnsanların Türkiye'ye gelinceki düşünüş mantığıyla yurt dışındaki düşünüş mantığı farklı. Şimdi size çok basit bir örnek vereyim. Ben Silikon Vadisi'ndeyken Google'da işte Türkiye'den gelen heyetleri gezdirirdim. Onlarla toplantılar yapardık. Birlikte yapabileceğimiz konular var mı onları anlatırdım.
Cumhurbaşkanı Gül geldiğinde orada mıydınız mesela?
Cumhurbaşkanı Gül diye eşi geldiğinde oradaydım.
Oradaydınız.
Cumhurbaşkanımız Gül geldiğinde maalesef Türkiye'de bir göreve yönlendirilmiştim. Okay. Şimdi orada şöyle bir şey oldu. Bir ticaret odası geldiler, dediler ki bana, ne olursunuz anlatın, Google'da insanları nasıl motive ediyorsunuz, nasıl onların ürünlerini ve yaptıkları üretkenliğini takip ediyorsunuz ve nasıl ödüllendirip cezalandırıyorsunuz. Ben bunları anlattım ve bunlar Google'ın zaten en başından beri bu girişimcilik ekosisteminde doğduğunu anlattım. Sonra dediler ki bana, girişimcilik ekosisteminde peki bu iş nasıl çalışıyor? Dedim ki işte bakın, birkaç milyon dolar bir fonlama alıyorsunuz. Bu fonlama 6 ayda bir size veriliyor. Sonra da bazı kilometre taşlarında yeniden değerlendiriliyor. Ve ben bu konuşmayı yaptığımda 13 yıldır Amerika'daydım. Size çok samimi söylüyorum. Bir Türk arkadaş bana dedi ki, peki dedi, bu girişimciler bu parayı alıp kaçarsa ne olur?
İşte buyurun.
Bakın. Ben 13 yıldır orada bir kere bile aklıma gelmedi böyle bir senaryo. Bir insanın o parayı alıp bir yerden bir yere kaçabileceği.
Neden yapsın şimdi, diyorsunuz değil mi?
Evet, yani burada bir düşünüş olayı var. Ben bir Türk olarak söylüyorum. Benim arkadaşlarımdan da Türk olarak orada gelmedi. Demek ki biz o sistemin içine entegre olduğumuz zaman öyle düşünüyoruz. Yurt dışı değerleriyle, demokratik değerlerle düşünüyoruz. Ama Türkiye'deki sistem, şu anki sistem insanları kısa yoldan köşeleri dönmeye iten bir sistem. Onun için ben insanlarımızı suçlamıyorum. Şimdi burada yapmamız gereken yani 4 tane şey var Ferhat Bey. Evet. Ve de biz bunu yaptığımız zaman bu bütün bu sorunlarımızı çözeceğiz. Bunun için sadece olması gereken şey çok çok çok iyi bir siyasi irade olması lazım. Bildiğiniz gibi sistemde boşluk yaratırsanız kötü niyetler kötüye kullanır ve AK Parti kuralları ve kurumsallığı zayıflattı. Onun için tabii ki kötüye kullananlar sayısı da daha önceki zamanlara göre çok çok çok kat ve kat arttı.
Yani evet.
Peki ne yapmamız lazım? Yapmamız gereken şey de aslında çok basit. Tek olması gereken şey bu konuda siyasi irade, inanın bana. Onda 4 adımı var. Ve burada bu 4 adımı atarken de zaten teknolojinin nimetlerinden yararlanacağız. Şimdi biz her türlü proje yönetimimizi, Türkiye'de yaptığımız her şeyi, her projeyi bu 4 aşamadan geçirmemiz lazım. Birincisi nedir? Katılımcı planlama. Yani biz mesela bir Osman Gazi Köprüsü yaptığımız zaman orada çevredeki kasabaların kaymakamlarından, belediye başkanlarından, çevre örgütlerine, oradaki yerel ticaret odalarından, ekonomistlere, herkesin görüşünü almak durumundayız. Şimdi böyle bir katılımcı planlama yaptığımız zaman zaten çok böyle hayal olan, süper flash olan ama ve lakin altı boş olan projeleri zaten otomatik olarak eleyeceğiz. Bu birinci adım. Şimdi bu katılımcı planlama da aynı zamanda teknolojinin nimetlerinden faydalanıp internet ortamında yapmamız gerekiyor ki Türkiye'nin her yerinden insanlar bu konuşmaya dahil olabilsin.
Evet.
Bakın burada bugün Şırnak'la, ben Ankara'da oturuyorum şu an, aramızda hiçbir mesafe kalmadı. Aramızda sadece tek mesafe bir telefon kadar ve ben o arkadaşlarımla da konuşuyorum. Sağ olsunlar beni her gün arıyorlar. Doğudan, Güneydoğu'dan fikirlerimizi karşılaştırıp onların dertlerini dinleme şansı buluyorum. Eskiden böyle bir şey yoktu. Ama ben bu teknolojinin bu olanağı sayesinde kendi partimin, ilk partimizin katılımcı planlamasını yapabiliyoruz. Şimdi biz bunu kendi partimiz içinde de uyguluyoruz. İkincisi ve o kadar önemli ki bu, başarı kriteri. Şimdi yine Osman Gazi Köprüsü'nden gidelim. Nasıl olsa yine aynı örnekten gitmiş olalım. Şimdi biz bu köprüyü yaptığımız zaman bizim başarı kriterimiz nedir? Şimdi bunu bir düşünelim hepimiz. Başarı kriterimiz nedir? Bazıları diyebilir ki oradan 70 bin araç geçmesi olabilir. Bazıları der ki Körfez'in çevresindeki çevre yolların trafiğinin %30 azalması diyebilir. Bazıları diyebilir ki o köprünün iki ucundaki kasabaların ekonomisinin %20 artması. Ya da bazıları der ki bizim burada kullandığımız İtalyan şirketiyle ilişkilerimizin dağıtması ki sonra ABC'yi yapabilmemiz. Ne olursa olsun bunun bir başarı kriteri olması lazım. Şu an öyle bir şey yok. Şu an bir başarı kriterimiz yok. Ve de başarı kriteri olmadığı zaman da biz gerçekten yaptığımız şey başarılı oldu mu olmadı mı ölçemiyoruz.
Şu anda hani köprünün yıllık taahhüt edilen parasının ne kadarını kurtaracağız bakış açısıyla bakıyoruz olaya, açıkçası vatandaş olarak.
Evet.
Böyle bir başarı, evet. Enteresan başarı kriterimiz oluştu.
Değil mi? Aynen öyle. Bir kere öyle diyorsunuz, halbuki siz orada insanlara köprüye, ben geçtim geçen Kocaeli mitingimize giderken 71 lira para verdim. Ufacık köprü. Ya bakın, yani yeryüzünde ne köprüler var bedava. Biz eğer devlet bizim için mi çalışıyor, biz mi devlet için çalışıyoruz, ben bunu anlayabilmiş değilim bu ülkede. Yani yap işte devlet modeliyle bir şey yapılıyor. Orada maliyeti sizden çıkmadığı için devletin bilançosunda maliyet olarak göstermiyorsunuz. Sonra da her yıl devletin geleceğini ipotek altına alıyorsunuz. Böyle bir şey kabul edilemez. Yani onu hatta başka bir programda daha ayrıntılı tartışabiliriz. Ama velakin şeye geri dönersek, bu performans ölçümü olayı çok önemli. Ve şu an bizim performans ölçen bir Sayıştay'ımız var.
O parti için mi?
Bildiğim... Hayır. Biz derken Türkiye'den
bahsediyoruz. Türkiye Sayıştay'ı söylüyorsunuz, anladım.
Evet. Ama orada Sayıştay'ımız var. Güzel. Ama o sadece parasal performansı ölçüyor. Yani orada bir tahrifat var mı, verilen alınan para birimine denk mi, bunları ölçen bir sistem. Şimdi böyle bir sistem olduğu için bu geri kalan performansları ölçen bir bağımsız kurum ve kuruluş yok. Bu ivedilikle biz başa geldiğimiz zaman böyle bir kurum ve kuruluşları kurmak zorundayız ve bunların politik iradeden bağımsız, tamamen tarafsız olarak devam etmesi gerekiyor.
Peki, şeyi sormak istiyorum size. Bu bakış açısıyla sormak istiyorum. Sizin kendi içinizde yaptığınız, hani demin size sordum ya, onun gibi sizin kendi içinizde performans değerlendirdiğiniz yapılar oluşturdunuz mu partide?
Tabii ki.
Ve bunu açmak
ki
istiyor musunuz dışarı? Hani data bulmakta oldukça zorlanıyoruz biz gazeteciler.
Aslında güzel fikir. Güzel fikir. Şey, ne derler, niye transparan olmayalım ki? Sonuçta partinin transparan olabileceği bazı yerler var. Ama stratejik olarak transparan olmamamız gereken, seçim dönemine giriyoruz biliyorsunuz, olmamamız gereken bazı yerler var ama ben iletişim ve teknoloji genel başkan yardımcısı olarak bunu siz ve sizin gibi gazetecilerle oturup masaya yatırmaya hazırım ve bence Türkiye'deki demokrasi için çok güzel bir örnek olacak. Belki de dünyada çok parmakla gösterilecek bir proje olabilir. Onun için bu tavsiyeniz için de çok teşekkür ederim.
Umarım, estağfurullah. Peki şimdi teker teker kelimeler üstünden gitsek, biraz onları masaya yatırsak istiyorum sizinden. Mesela az önce girişimcilik konusundan siz kapıyı açtınız aslında. Siz İyi Parti olarak mesela girişimcilik için ne yaparsınız? Ben bugünü özetleme adına minicik bir şey söylemek istiyorum. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi çok güzel girişimcilik konusunda bir şeyler yapılıyor. Ama ben şunu bizzat kendi gözlerimle etrafındaki insanlardan gördüm. İnsanlar yazdıkları kodlardan, yani sayfa başına yazdıkları kodlar kadar girişim sermayesi alabilmek için devletten form dolduruyorlar. Yani şimdi adam form mu doldursun, evet, kod mu yazsın? Hani işi niye mi yapsın? Yoksa, ve bunun için mesela işte atıyorum ayda 2000 lira 5000 lira arası para verip adam tutuyor ki kendi formlarını doldursun diye. Gelen para onu bile karşılamıyor neredeyse.
Doğru söylüyorsun. Onun için demek istiyorum. Bakın, dünyada bir ekonomi dalı var. Bu dalın adı da teşvik mekanizması dizaynı. Evet. Yani diyor ki burada, arkadaşlar diyor, bu bilimdir. Siz teşvikleri doğru verirseniz pazar mekanizmaları doğru çalışır. Teşvikleri yanlış verirseniz pazar mekanizması yanlış çalışır. Şimdi Adam Smith'in kitabı vardı biliyorsunuz, Wealth of Nations, uluslar zenginliği. Hı hı. Şimdi bu kitaba baktığınız zaman, bu kitap çok çok çok kalın bir kitaptır. Ondan sonra okuyan arkadaşlar varsa görürler, aynı şeyi ballandıra 20 kere anlatır. Çok çok değerlidir, dünyadaki ekonominin kurucularındandır bilirsiniz. Ama merak et, çok uzun anlatır. Sebebini biliyor musunuz?
Neden?
O zaman bu yayıncılar sayfa başına para ödüyormuş yazarlara. Şimdi sayfa başına para ödettirirseniz bir insana 10 sayfada anlatacağını 100 sayfada anlatır, 100 sayfada anlatacağını 500 sayfada anlatır. Yani bunda hiçbir anormallik yok. Hepimiz insanız. Hepimiz de teşviklere cevap veriyoruz. Şimdi o anlamda bizim yapacağımız, devlet yönetmek çok ciddi bir iştir Serhat Bey.
Evet.
Devlet yönetmek çok bileşenli bir iştir. Bir şeyi oynatırsınız, 100 tane şey birden oynar. Bizim bugün Kalkınma Bakanlığımız var. Bizim bugün Devlet Planlama Teşkilatımız var. Orada çok yetenekli arkadaşlarımız var. Bunlar sabah akşam modelliyorlar ve diyorlar ki, mesela siz eğer Mardin'e 100 milyon dolarlık bir yatırım yaparsanız bunun çevresel etkileri ne olur? Bunları yapıyorlar ve bunların daha da iyisini yapabiliriz ama bunları takan yok. Böyle bir şey olabilir mi?
Yani bizim sıkça dile getirdiğimiz bir şey Taylan Bey. Yani mesela işte ne bileyim seçim turlarını izliyorum ben gazeteci olarak. Ondan sonra işte ne bileyim Tatvan'da, biliyor musunuz ya, biz işte oraya 3. köprüyü yapacağız deyince Tatvanların böyle bir sevinmesini görüyorum. İşte 5 milyar dolar vereceğiz oraya köprü yapacağız deyince Tatvanlar öyle bir seviniyorlar ki. Ya acaba filan diyorum, hani ben şaşırıyorum. Şimdi evet, bu sizin dediğiniz gibi, hani mesela o aynı şey Tatvan'a yapılsa acaba Tatvan'daki o çevresel etkiler dediğiniz şey nasıl değişir acaba? Bunu da çok merak ediyorum. Bunu da kimse düşünmüyor gibi geliyor bana.
Şöyle bir şey söyleyeyim sana. Sizde pardon. Şimdi mesela baktığınız zaman Mardin gibi yerlere, orada bizim Kalkınma Bakanlığı'nın bir tane bir arkadaşımızı görevlendirmişler, devlet memuru. O arkadaşımızın da görevi oradaki yerelde o bölgeyi nasıl kalkındırabiliriz, Türkiye'deki geri kalan devletin yetkililerine bunu sunmak ve bundan pay almaya çalışmak. Şimdi siz bir bölgeyi eğer genişletmek istiyorsanız, oraya kalkındırmak istiyorsanız, oraya gerçekten işinin ehli bir takım gönderirsiniz. Bu bir kişiyle olacak bir iş değildir. Yani bir devlet ciddiyeti varsa, Eğer devlet gerçekten doğusunu da batısını da eşit tutup kalkındırmak istiyorsa her yere layığıyla insanları göndermek, onları istihdam etmek ve onların fikirlerini dinlemek ve uygulamak mecburiyetindedir. Şimdi ve de biz öyle bir konudan bahsediyoruz ki şu an Türkiye'nin İstanbul, Ankara, İzmir ekseninde bir ekonomisi var. Ve burası Macaristan kadar bir gayri safi yurt dışı hasılatı sahası olan bir ekonomimiz var. Bir de Ankara'nın doğusu ekonomimiz var. Ve siz teşviklerinizi eğer doğuya da batıya da aynı teşvikleri verirseniz olmaz. Doğunun ihtiyaçları farklı. Orada mesela ekonominizi canlandırabilmeniz için bizim oranın yerel yeteneklerini, becerilerini ve oradaki yerel üretebilecek olanakları belirleyip devlet desteğiyle fabrikalar açıp istihdam yaratmamız gerekiyor.
Evet.
Biz Güneydoğu'ya şu an teknokent açamayız. Bu mantıksız.
Açmalı mıyız konusunda evet yani bayağı tartışmamız lazım.
Tabii onu da konuşabiliriz. Yani burada söylemek istediğim daha ana şey var. O da bizim bu teşvik sistemimiz. Yani devlet yönetmek ciddi bir iştir diyorduk. Bu teşvik sistemi de çok ciddi ele alınması gereken bir iştir. Böyle siz yine bu teknokentler gibi yerlere sadece hibe verirseniz o zaman hibe almaya çalışan insanları oraya getirirsiniz. Siz o zaman böyle burada öyle bir strateji ve planlama aymazlığı var ki anlatamam size. Şimdi bütün devletin kurum ve kuruluşları bir teşvik verme yarışında. Allah razı olsun. Ama birinden teşvik alamazsınız, diğerinden alıyorsunuz. Ondan alamazsınız, ondan alıyorsunuz. O zaman ondan sonra bizim girişimcilerin profesyonel olarak teşvik almaya çalışan insanlar haline dönüyorlar. Şimdi o insan icat çıkarmakla mı uğraşsın? O insan devlet kapısını sürünüp sizin teşviğinizi almakla mı uğraşsın?
Taylan Bey ekstra bir sorun da var orada. Yani şöyle bir şey var. Mesela vergi teşviği veriyorlar mesela bazı teknoloji bölgelerine. Okey çok güzel. Fakat öyle bir yere geliyor ki şimdi orasını vergi teşviği bize ne kadar para kazandırıyor diye bakıp normal şartlarda metrekaresine 3 dolar verecekleri yere metrekaresine 7 dolar veriyorlar. Çünkü metrekaresi 12 dolara kadar onlar hala oradan para kazanıyor oluyorlar. Ya böyle bir teknolojiden tamamen uzak alakasız şeyler yapıyoruz. Mesela oraya asla ve kata bir Ar-Ge zorunluluğu, Ar-Ge output'u nedir? Hani patentlerdir. Ya siz buraya geldiniz ama bir tane buradan bilmem ne patenti çıkartmanız lazım gibi bir şey kimse söylemiyor. Onun için biz patentlerde Lüksemburg'un gerisindeyiz.
Alo.
Alo. Ben sinirlenince sanırım yine yayın gidiyor. Ben çok fazla bağırmadan anlatayım. Evet. Sanırım yani bu noktalarda takılıyoruz. Benim de takıldığım noktalar burası aslında. Özellikle üstüne basarak belirttiğim gibi şunu diyoruz biz. Mesela biz girişimcilik yapıyoruz ve girişimciliğe destek mi veriyoruz? Ya girişimciliğin çıktıları mutlaka bellidir. Bunun ölçülebilir, tartışılabilir şeyleri vardır. Bu çıktılara biz niye hiç bakmıyoruz? Bunu gündeme getirmek, bunu gündemde tutmak gerekiyor. Ve evet Taylan Bey tekrar hattımızda. Merhabalar Taylan Bey.
Merhaba. Patent diyordunuz en son.
Evet evet yani hani biz bu mesela insanları çağırıyoruz belli bir yerde. Ucuza teşvik veriyoruz onlara. Ucuz kira falan vermelerini sağlıyoruz. Ama patent çıktılarına bakmıyoruz mesela. Ya yani mesela Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Avea falan gibi şirketlere biz dedik ki 500'er tane çalışan tutacaksınız. Ar-Ge yapacak bunlar. Peki evet. Çok güzel. 2008 yılından beri Ar-Ge yapan insanlar vardı 500'er kişi. 4 firmadan 2000 kişi yapar. Hani Türk Telekom'u beraber deseniz 1500 kişi yapar. 1500 kişinin 10 yıldır yaptığı Ar-Ge'den kaç patent çıktı sorusuna bana cevap vermiyorlar. Bilmiyorum sizin duyabildiğiniz şeyler var mı ama sanki o 1500 kişilik patent ordu yani Ar-Ge ordusunun çıkartması gereken patentleri alamadık biz. Abi ama ne oldu? 3G çok güzel şey yaptı. Ar-Ge'ci şartı getirdi diye çok sevine sevine yazdık 2008 yılında 10 sene önce.
Aynen. Orada ben size şöyle bir örnek vereyim. Bakın şimdi bir kere baştan söylemiştik. Biz gayri safi milli hasılamızın %0.9'unu buna harcıyoruz. Evet. Ama bundan bir verimlilik alıyor muyuz almıyor muyuz? Bunun kesinlikle takibini yapmıyoruz. Ve burada bizim parti olarak yaptığımız bir şey var. Bu patent olayı kesinlikle çok önemli. Ve de çok önemli bir indikatör. Bizim Ar-Ge'mizden verimlilik alabildiğimiz, verip alamadığımıza dair. Şimdi size orada şöyle bir örnek vereyim. Şimdi şeye bakıyorsunuz, söyleyeyim, triadik patent diye bir patent konsepti var.
Evet.
Şimdi bu patent konsepti dünyada en önemli 3 tane patent başvuru merkezi var. Bir tanesi Japonya'da, bir tanesi Avrupa'da, bir tanesi Amerika'da. Şimdi bu 3 patent merkezi niye önemli? siz dünyada gerçekten dünyanın kullandığı, bütün global anlamda insanlara satabileceğiniz bir icat yaptığınız zaman, yani katma değeri olan, ülkemizi kalkındırma ve yüksek katma değerli ihracat yapabilme olasılığı olan bir icat yaptığınız zaman eliniz mahkum zaten bu üç yerden de patent almak zorundasınız ki Japonya'daki biri sizin çekinizi çalmasın. Mantıklı. O zaman bakıyoruz, diyoruz ki biz Ar-Ge başına, Ar-Ge harcamamız başına, daha doğrusu triyadik patentimiz başına kaç tane, kaç milyon dolar harcamışız. Çok ilginç. Biz 40, geçen sene mesela 40 tane böyle patent alabilmişiz. Ondan sonra şey, Güney Kore 2000'lerde, Almanya'da 4000-5000'lerde bu patent sayısında.
IBM tek başına muhtemelen hepsinden fazladır.
Efendim?
IBM'in diyorum tek başına muhtemelen hepsinden fazladır.
Çok çok fazla, çok fazla. Aynen öyle. Şimdi orada çok ilginç bir veri var. En acıklısı da bu zaten. Şeye bakıyorsunuz, Almanya'nın bu 4500 triyadik patentine, bakın bunu çok iyi dinleyelim. Adamlar bir patent başına, global patent başına 25 milyon dolar harcamışlar. Bu toplam Ar-Ge'nin triyadik patenti bölümü. 25 milyon dolar. Güney Kore'de 25 milyon dolar harcamış. Sanki anlaşmışlar gibi. Demek ki bu verimli ekonomiler hani bu civarda 3 aşağı 5 yukarı paraya bunu mal edebiliyorlar. Evet. Türkiye ne kadar harcamış biliyor musunuz?
Ne kadar?
Türkiye 385 milyon dolar harcamış bir triyadik patent başına. Bakın 25 milyon nerede? 385 milyon nerede?
Peki biri çıkıp şey diyebilir mi acaba? Ya onlar az para harcıyorlar, biz çok para harcıyoruz, yaşasın gibi bir şeye girebilir mi?
Harcıyoruz güzel de.
Yok tabii, işin şakası canım. Onu birisi söyledi mi? Hani bunun da övünenler bile çıkabilir belki yakın vadede.
İnanılmaz bir şey. Hani deseniz ki biz öyle bir 40 patentle çıktık ki, birisi işte sonunda işte WhatsApp'ı kurduk, birinde yapay zekada çığır açtık, birinde şu oldu falan dese anlayacağım, böyle bir şey de yok. Ya da deseler ki ya biz temel bilimlere o kadar inanılmaz değer veriyoruz ki, biz temel bilimlere o kadar para harcıyoruz ki biz bunun dönüşünü şimdi almayacağız, 5-10 yıl sonra olacağız, 20 yıl sonra olacağız, ama mümkün değil, böyle bir şey de yok, kesinlikle yok. Öyle olunca da bizim gerçekten Ar-Ge'mizde herhangi bir efektiflik yok, bunun ne takibi var ne de biz bundan verim alabiliyoruz. Bir örnek vereyim size, bu ilginç. iPhone dediğiniz icatta 12 tane içinde çok önemli kritik şey var, icat var. Hı. Şimdi bunlar nedir? İşte bu solid state hard diskler var, içinde bunun hafızası var, dokunmatik ekranı var, GPS sistemi var, özel anteni var.
Yazılımı var.
Yazılımı var. Ondan sonra fast free transform dedikleri algoritmalar var vesaire vesaire. Bu analog dijitale dönüştüren algoritmalar var vesaire vesaire. Şimdi bakıyorsunuz bu 12 tanesinin hepsinde de Amerikan devletinin teşviği ve yatırımı var. Adamlar 30 yıldır, 40 yıldır bunu nakış ölmüşler ki Steve Jobs 2007'de o Lego parçalarını birleştirip de kendi yaratıcılığıyla böyle bir şey yapabilsin. Ben şimdi size soruyorum, bizim Türkiye'de bu Ar-Ge'de hadi 40 patenti şimdi çıkarmadık. Peki gelecek 30-40 yılımızı teminat altına alacak o zamanki gençlerimizi, şu an daha yeni doğmuş çocuklarımızın icat yapmasını sağlayacak, dünyada Türkiye'yi bir yere getirmesini sağlayacak nasıl bir teşvik veriyoruz?
Şöyle bir şey yapıyoruz Taylan Bey, ben bugünkü gazeteleri okudum, şimdi her gün teknoloji haberlerini basın takibi olarak alıyorum ben, sağ olsunlar arkadaşlar bize ulaştırıyorlar bunları. Mesela bugünkü gazetelerde şey var, Türkiye kendi baz istasyonunu yaptı, 5G'yi gözünden yakalayacak ULAK isimli kulak yaptık biz filan gibi böyle enteresan yaratıcı başlıklar var bugün. Yani biz hani ne bileyim. Mesela Huawei, ZTE, Ericsson filan yaklaşık ortalama 20'şer 30'ar milyar dolar Ar-Ge ile baz istasyonları çıkartıyorlar. Ama biz mesela arada hop diye onları çıkarttığı baz istasyonuna rakip olacak baz istasyonunu 10'lu 20'li milyon dolar Ar-Ge'lerle çıkartabildiğimizi varsayıyoruz diyeyim. Çünkü çok bana inandırıcı gelmiyor açıkça söylemek gerekirse yani.
Evet, muhtemelen inandırıcı değil gerçekten, orada bence düşünceleriniz doğru. Zaten şöyle bir olay var. Biz ülkemizde yurt dışından bir teknoloji getirip de onu başkasına bir kar marjıyla satmayı, ülkemizde bu teknolojiyi üretmeye yeğ tutuyoruz. Ama yine söylüyorum, bu da normal. Siz teşviği ona verirseniz, siz rol model olarak eğer televizyonda bir şarkıcı şu an sahneye çıktı da 1 milyon lira aldı derseniz, ama bizim buradaki Türkiye'deki bilim insanlarımızı, Ar-Ge ve Ür-Ge, yani üretim geliştirme yapan insanlarımızı rol model olarak ekranlara çıkarmazsanız, o zaman da insanlar gerçekten daha kısa yoldan para kazanmaya ve onlara öykünmeye başlarlar. Yani burada Güney Kore'nin mesela çok önemli bir atılımı var. O yüksek katma değerli teknoloji üretimi modelini seçtikleri zaman, devlet seçtiği zaman, özel şirketlerle, özellikle o zaman Güney Kore'nin en büyük şirketleriyle bir araya gelmişler. Bu şirketlere demişler ki, bakın biz sizin ihracat odaklı çalışmanızı istiyoruz. Bununla ilgili teşvikleri vereceğiz. Aynı zamanda bunu regüle edeceğiz. Yani sen şunu üreteceksin. Uluslararası pazarda sizin önünüzü açacağız. Ve de biz sizi televizyonda da itibarınızı artıracağız. O zaman da devleti için, milleti için bu ihracat yapan insanlar onore olmuşlar. Şimdi ben size soruyorum. Hı hı. Bu ülkede yurt dışından 1 lira içinden mal alıp da burada 10 liraya devlette bir yere sapsan insan mı akıllı konumunda, öykünen konumda? Yoksa Türkiye'de 20 tane mühendisimizi istihdam edip, ondan sonra can hırat çalışıp 3-5 yıl laboratuvarlarda doğru yanlış prototiplerle vakit harcayıp ondan sonra bir ürünü çıkarabilen insan mı bizim için kıymetli ülkemizde?
Vallahi biz burada şimdi diye gülüyoruz. Ha, Çinliler de hala işte bilmem ne yapıyorlar diye eğleniyoruz kendi aramızda. Kendimizi hala büyük görüyoruz o konuda.
Hakir gördüğümüz Çinliler 2002'den bu yana 50 kat arttırdı patma değerli ihracat oranını.
Tabii. Şimdi yapay zeka üstünde çalışıyorlar mesela filan. Yani hani bizim aklımızın çok fazla erememesine doğru gittiğimiz alanlarda çalışıyorlar. Peki süremiz de gitgide kısalıyor. Hani girişimcilik ve şey konusundan bir parça sizi telekomünikasyon konusuna çekmek istiyorum. Telekomünikasyon konusunda İYİ Parti'nin görüşleri nelerdir diye merak ediyorum.
Telekomünikasyon konusu öncelikle bence devletin çok önemli bir alanıdır telekomünikasyon. Hı hı. Ve de çok ciddi alınması gereken bir alandır ve de milli olması gereken bir alandır. Özellikle Türk Telekom gibi ülkenin omurgasını oluşturan bir sektörün yurt dışına satılması kabul edilemez. Şimdi yurt dışındaki ülkelere bakıyorsunuz, kendi telekomları kendilerinindir. Neden bu böyle? Şimdi düşünün, bugün güzel güzel global bir dünyada yaşıyoruz, eyvallah. Peki ileride ülkelerle sorunumuz olsa ne olacak?
Allah
korusun. Biz kendi iletişim ağımızı başkalarına mı emanet ediyoruz? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Amerikalılar uçaklarını bile, hava yolları şirketlerini bile %51 Amerikalı olmazsa ülkelerinde uçurtmuyorken, biz nasıl telekom gibi artık dünyada akçenin bilgi olduğu, artık yerden çıkan petrol bile değil, artık bilginin olduğu bir dünyada biz telekomumuzu başkalarına emanet edebiliriz? Bu zaten akıl alır bir şey değil. Bu bir. İkincisi, telekom dediğiniz şey insanları birbirine bağlayan bir ağdır. Şimdi siz bu ağı aslında güzel kullanırsanız devleti çok daha verimli hale getirirsiniz.
Evet.
Neden verimli hale getirirsiniz? Bunun üzerinden ödeme sistemleri de kurarsınız. Bunun üzerinden insanları bir araya getirirsiniz. Ortak amaç uygun olan insanları bir araya getirirsiniz. STK'ları bir araya getirirsiniz. Devleti daha verimli kılarsınız. Böyle şey biliyorsunuz belki. Facebook'un dünyanın her yerine internet getirme gibi bir amacı var.
Tabii,
onların
tabii.
Kendi tabii ki ticari çıkarlarından dolayı bu bir amaç. Ama ve lakin orada söyledikleri bir şey var. Diyor ki biz nereye internet götürsek oradaki istihdam diyor %10 oranında artıyor diyor. Şimdi biz o zaman kendi telekomumuzu öyle bir yapmalıyız ki biz Türkiye'de fiber olmayan bir köşe bucak bile bırakmamalıyız. Oradaki insanlara bu erişim hakkını vermeliyiz. Oradaki insanların dünyaya açılmasını sağlamalıyız. Ve insanlarımızın bilgiye ulaşmasından ve kendini ifade edebilmesinden korkmamalıyız.
Ama şöyle bir şey de var, şimdi siz bunu söylüyorsunuz çok güzel. Ben sizden hani şahsım olarak muhalefet ricasında bulunacak olsam bunu söylemenizi isterim. Şu anda şirket yetkilileri Türkiye'deki bu fiber, şu kilometredeki fiber yeterlidir diyorlar mesela. Ya bunu söyleyen büyük şirketlerin genel müdürleri. Baştaki yani şirketler.
Bu konuda bizim konuştuğumuz arkadaşlar var.
İnanılır gibi değil yani.
Büyük şirketlerden kesinlikle yeterli değil diyorlar ve de burada şöyle bir sorun var.
Basına verdikleri şeyde hani devletle konuşacakları zaman basına bunu söylüyorlar.
Tabii ki onu söyleyecekler ama şu an öyle bir durum var ki Türk Telekom bunların ihalelerini veriyor, bunların onaylarını veriyor. Yani nerede fiber olup olamayacağına dair. Ve de şu an zaten kendileri internet üzerinden, DSL üzerinden para kazandıkları için zaten bir fiber kurup da kendilerini de o rekabetçi piyasaya çekmek gibi ve kendilerinin para harcamasını sağlamak gibi de öyle bir niyetleri ve amaçları yok. Onun için bunun aslında kanunlarla regüle ediliyor olması gerekiyor.
Yok, kanunlarımız ve asla bundan başa çıkamadı. Yani ben bizzat 2010 yılından beri hani neredeyse günlük olarak BTK, Ulaştırma Bakanlığı vesaire şirket yetkilileriyle falan konuştum bu konuları. İşte başta hani ortak bir şeyler yapılacaktı. Türk Telekom paylaşacaktı, paylaşmadı. Kiralayacaktı. Kiraladığı bedel tekrar sıfırdan yapma bedelinin üstünde bir bedelle kiralamaya çalıştılar. Arkasından gelen işte belediyeler izin vermedi, Ulaştırma Bakanlığı izin vermedi, küçük belediyeler izin vermedi filan, böyle bir şeyler gitti. Ve şu anda biz 300 bin kilometre yaklaşık fiberin içine sıkışmış durumdayız. Güney Afrika'daki bilinen nedeki cumhuriyetlerin böyle 3 milyon metre kilometre fiberi var. Yani böyle orman dediğimiz ülkelerin.
Şey söyleyeyim, mesela şu an mesela Vodafone. Böyle şirketler kendi istedikleri fiber optik kablolarını döşeyebiliyor mu?
Hayır, çünkü belediyeler bunları döşeyeceğim. Sen benden satın al diyor. Belediyelere fahiş fiyat vermek zorunda kalıyorlar.
Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi bunların olmadığı yerlerde, burada internet dağıtım noktalarının yurt dışından gittiği bir yerde biz nasıl Türkiye'de rekabetçi bir sistem yapabiliriz? Türkiye'de bir birim paket fiyatı, yani A noktasından B noktaya götürme paket fiyatı yurt dışından çok çok daha fazla. Siz insanları, bilgilerini yurt dışından Türkiye'ye, mesela ben size bilgi göndereceğim. İkimiz de Ankara'da oturuyoruz. Bu Hollanda üzerinden gidiyor, geliyor. Böyle bir şey olabilir mi?
Evet.
Yani böyle bir şey olamaz. Şimdi Kore'ye bakıyorsunuz, ortalama 25 megabit saniyede hız. Türkiye'ye bakıyorsunuz 7. Yani arada dağlar var ve de erişim olan insan sayısı da çok daha az. Biz zannediyoruz ki insanlar cep telefonlarından Facebook'a girebiliyorlar, bir internetin nimetlerinden faydalanabiliyorlar. Halbuki bu değil. Bizim yapmamız gereken en büyük şey bir kere insanlarımızı bu konuda eğitmek. Şimdi bizim temel derslerimizin üzerine bizim enformasyon, medya ve teknoloji yetkinlikleri dersleri koymamız lazım ki insanlar bu konuda interneti nasıl kullanabileceklerini anlasınlar. Bizim 21. yüzyıl temalarını insanlara üretmemiz lazım.
O okur yazarlığı maalesef bir türlü yaratamadık. Okullarda da yaratacakmışız gibi, yaratabilirmişiz gibi gözükmüyor. Bilişim öğrenci öğretmenleri yaptıklarından yola çıkarak söylüyorum.
Biz gelince yaratacağız.
Tamamen bu ön yargıyla söylüyorum onu. Peki, ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesini size sormak istiyorum ve sizin bu konuya, sizin ve partinizin bakış açınızı çok merak ettiğimden dolayı soruyorum. Sansür konusu. Yani ülkede 1997 yılından beri bunu tartışıyoruz. İnternetin de 95-94 yılında geldiğini, ciddi anlamda geldiğini düşünecek olursanız başından beri bunu tartışıyoruz neredeyse. Şu anda ansiklopediler kapalı, işte bir takım siteler kapalı, porno olduğu söylenen siteler kapalı. Yani görebildiğimiz her şey kapanıyor, sırayla kapanıyor. Birisi bir şey söylesin sosyal medyada, onun hesabı tamamen kapatılıyor. Böyle bir yere doğru gidiyoruz. Siz bunun için ne yapmayı planlıyorsunuz? Sizin bu konuda bakış açınız ne? Ya çünkü baktığınızda siz de evet yüzü geleceğe yönelik olabilir ama siz de muhafazakar bir yapıya sahip bir partisiniz. Hani bazına baktığımızda partinin. Bu konuya siz nasıl bakıyorsunuz? Ben çok merak ediyorum.
Tabii. Öncelikle İYİ Parti, AK Parti gibi kendi milletinden korkan değil, milletine güvenen ve kendisine de güvenen bir partidir. Bu çok önemli, bakın. Kendisine güvenen diyorum. Şimdi siz kendinize güvenirseniz gidersiniz. Televizyonlara çıkarsınız, radyolara çıkarsınız. Dersiniz ki kardeşim benim projem budur ve bunun arkasındaki düşünce budur. İtirazın varsa et, konuşalım, tartışalım, doğrusunu bulalım. Şimdi hatırlarsınız 1990'larda plastik şovlar vardı. Rahmetli Demirel'in, İnönü'nün, Ecevit'in tartıştığı siyaset programları vardı. Şimdi insanlar, kendine güvenen bir insan, kendine güvenen bir parti bu argümanlarını rahatça savunabilir. Bakın rahmetli Erbakan'a bakın. O da diyor adil düzen diyordu. Ve de bunu rahmetli Demirel'e karşı kendisi savunuyordu.
Evet.
Şimdi bakın hangi AK Partili üst düzey yönetici gelip de bizimle Türkiye'nin girişimcilik ekosistemi biz doğru yapıyoruz, sizin bu vizyonunuz yanlıştır diyebilir. Gelsin Hoca Meydan, gelsin oturup konuşalım biz bunları. Bizim burada demek istediğimiz, eğer bir parti veya bir kişi kendine güveniyorsa zaten interneti kısıtlamaya çalışmaz. Ve İYİ Parti'nin kadroları temiz. biz milletin içinden çıktık ve gizli ajandası olmayan şeffaf bir partiyiz. Onun için zaten bizim böyle bir korkumuz yok. Ve de bu sansür konusunu belki şeye bağlayabiliriz biraz. Bu 2 Şubat 2018'de bir torba yasa sundular biliyorsunuz.
Evet.
Türk internetten yayın yapan kurum ve kuruluşları denetlemek.
Ama biz torba yasalara çok alışığız. 56-51'in de bir sürü maddesi torbadan çıkmıştı hatırlarsınız
tabii,
2013-2014'te.
Tabii. Oradaki 70. maddesinde zaten hani ona baktığınız zaman Türkiye'nin nereye gittiği çok çok aşikar. Öncelikle hani söylememiz gereken şu, bizim milletimizin hür bir şekilde haber alması ve düşüncelerini ifade etmesinden korkan bir yönteme biz yönetime kesinlikle karşıyız. Şimdi burada şöyle bir şey var. Biz sadece anayasalarımızı uygulasak, bakın yani anayasamızı ihlal etmesek, şu an inanılmaz böyle bir vizyona bile bahsetmiyorum, onu da konuşacağız. Ama anayasamızı ihlal etmesek zaten şu an olduğumuz noktadan 100 kat ileri gideriz. Şimdi düşünce ve ifade özgürlüğü bizim anayasamızın 26. maddesiyle ve Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmelerle güven altına alınmıştır ve biliyorsunuz ki bizim en temel insan hakkımızdır. Ve de bu modern çağın en önemli iletişim platformu olan internetin engellenmesi de bu anlamda bir insan hakları ihlali olarak görüyoruz biz. Nasıl kimse benim insan haklarımı ihlal edemez, ben de vatandaşın insan haklarını ihlal edemem devlet olarak. Şimdi eğer siz kendinize güvendiğiniz zaman ve de bunu halkınızla paylaştığınız zaman interneti sansürlemek gibi herhangi bir kendinize bir teşviğiniz olamaz zaten. Yani bunu bir başta yatırmamız lazım. İkincisi, bu bir abes bir iştigal. Çünkü YouTube, Twitter gibi mecralar biliyorsunuz her dakika 300 saatlik video yükleniyor. Şimdi siz bunu nesini denetleyeceksiniz? Bunu denetleyemezsiniz zaten. Oradaki amacınız sizin gidip sevmediğiniz muhalif gazetecileri, muhalif yorum yapan insanları gel kardeşim benden Rütük'ten bir şey alman lazım. Başvuru bedeli alman lazım ve bu bedelde yıllık 300 bin lira ödeyemezsen kanalını kapat kardeşime getirmeye çalışıyorlar. Bizim parti olarak dediğimiz şey böyle şeylere hiç gerek yok. Bunlardan korkmayın. Ayrıca 56-51 yasasının 8. maddesinde biliyorsunuz bu katalog suçlar var. O katalog suçlar da zaten yeterlidir. Bununla ilgili de yani çok da fazla bunun üzerine daha fazla kısıtlamaya gitmeye.
Hakaretle ilgili bir şey bile yok o 56-51'in içinde. Yani hakaretle ilgili bir şey de yok o 56-51'in içinde. Biz kapatıyoruz ama yani mesela baktığımızda ben BTK'nın sitesine baktım dün. BTK'nın sitesinde şey gözükmüyor. Şu anda Wikipedia mahkeme kararıyla hangi mahkeme kararıyla kapatılmış gözükmüyor. Wikipedia için açılmış bir mahkeme kararı da yok yazıyor.
Bakın Serhat Bey, şimdi Atatürk ne demiş? Çok güzel bir şey söylemiş. Demiş ki adalet mülkün temelidir. Evet. Şimdi öyle bir aslında vizyoner bir şey söylemiş ki bir bina düşünün, mülk düşünün. Onun temelinde adalet var. Şimdi siz adalet olmazsa bir ülkede sizin mülkünüzün bu fikri mülkiyet olabilir, maddi mülkiyet olabilir, hiçbir anlamı olmaz. Onun için bizim yapmaya çalıştığımız şey devlette önce adaleti tesis etmek. Ondan sonra adalet tesis ettikten sonra da insanların, vatandaşların birbirinden korkmayan, birbirinin düşüncesine önem veren ve farklı düşüncelerinden güç alan, bakın çok farklı bir şey söyleyeyim, insanların birbirine tahammül etmesinden bahsetmiyorum. Farklı düşüncelerden güç alan bir yapıyı oluşturmamız lazım. Çünkü Türk insanı aslında o kadar yaratıcı ki, o kadar güzel fikirleri var ki ve o kadar enerjik ki, biz bunları doğru yere yönlendirebilsek, ülkemizin kalkınması zaten çok kolay. Bakın AK Parti Sessiz Devrim diye bir kitap yazmışlar sağ olsunlar. Evet. Şimdi bu kitapta 2002 ile 2012 arasında yaptıkları bütün demokratik açılım saçılım her türlü kendilerince güzel olan şeyi paylaşmışlar. Sağ olsunlar. Biz onlara diyoruz ki arkadaşlar ifade özgürlüğünden korkmayın. Bu 21. yüzyıl standardı artık. Gelin bizimle birlikte 21. yüzyılda yer alalım. Biz sizi 21. yüzyıla davet ediyoruz diyoruz. Ondan sonra diyoruz ki eğer diyoruz siz bu konuda bizi dinlemek istemiyorsanız, çünkü olabilir, rakip partidir, kendini alınabilirler. Eğer dinlemek istemiyorsanız kendi yazdığınız kitap var. Kitabı hatta okudum.
Ona bakın diyorsunuz.
3, 6, 7, 8 tane sayfasında ifade özgürlüğünün öneminden bahsetmişler. Çok da güzel bahsetmişler. Ve de bunları kendileri de uyguladıklarından bahsetmişler. Biz de onlara diyoruz ki lütfen kendi yazdığınız kitabı okuyun, bizden duymak istemiyorsanız. Çünkü bu değerler evrensel değerlerdir. Ve kendi halkına korkan hiçbir hükümet, hiçbir devlet uzun vadede zaten ülkede bir yerlere gelemez. Biz böyle düşünüyoruz.
Valla konuyu şöyle özetlemek istiyorum. Sosyal medyada arkadaşlardan bir tanesi çok güzel özetlemiş. Hatırlarsanız 2 gün önce Hülya Koçyiğit, bu ülkede baskı yok, aksine herkes fazla özgür demişti. Arkadaşlar evet. Şöyle bir şey yapmışlar ya, doğru söylüyor olabilir ama şunu yaşına bakayım, Hülya Koçyiğit kaç yaşında diye Wikipedia'ya girmeye çalıştım, orası kapalıydı diyor. Hani özgürlükleri biraz bu açıdan bakmamızda fayda var. Aa deyip kalıyoruz böyle. Taylan Bey çok teşekkür ediyorum. Gerçekten dolu dolu bir saat boyunca konuştuk. Hatta ben müzik arası bile veremedim. O derece böyle bir şeydik. Oldu vallahi de. Çok enteresan, çok güzel konuşmalar oldu. Bu konuşmaları ben fikri anlamda sizden ileriki zamanlarda tekrar bir araya gelmeyi isterim.
Lütfen.
Yani çünkü bu ülkede bir şeylerin değişmiyor olması lazım. Bu ülkede bir şeylerin konuşulabiliyor olması lazım. RSFM'de de bunları hani yeni şeyler adı altında ve diğer bütün programlarda da sık sık konuşabiliyoruz. Sizden tekrar bir araya gelebiliriz eğer siz de müsait olursanız.
Her zaman ben gerçekten çok mutlu oldum bana böyle bir fırsatı verdiğiniz için ve de bundan sonra sizin de bizim daha iyi yapabileceğimiz projeleriniz, fikirleriniz varsa bunları her zaman
inşallah, konuşabiliriz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Bak.
Çok sağ olun Taylan Bey. Diliyorum.
Evet, haftayı RSFM'de Yeni Şeyler Rehberi programında böyle açtık. Ben Serhat Ayan, haftayı kapatırken Cuma günü yine aynı saatlerde sizlerle birlikte olmak üzere diyorum. Bu arada Kabare'den gelsin bu şarkımız. Şöyle kulağımızın pası bir açılsın. Çok teşekkürler. Gelecek hafta, daha doğrusu hafta içinde, hafta sonu görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, I give you that international sensation, Fräulein Sally Bowles.
You have to understand the way I am, mein Herr. A tiger is a tiger, not a lamb, mein Herr. You'll never turn the vinegar to jam, mein Herr. So I do what I do. When I'm through, then I'm through, and I'm through. Toodaloo. Bye, bye, my liebe Herr. Farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side to side, mein Herr. I couldn't ever cross it if I'd tried, mein Herr. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. Bye, bye. Mein liebe Herr, farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mine hair. Bye-bye, mine liver hair, I'll be the same, mine hair. Ask myself, who's mine hair, and vorbei. Du kennst mich wohl, mine hair, ach, lebe wohl, mine hair. Du sollst mich nie mehr sehen, mine hair. Bye-bye, mine liver.